Ayrım 36, Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 305. 12. Bölüm, Erbakan Rabıta İlişkileri. Niçin kuruldu? Orta Doğu'da ılımlı İslam'ın sac ayaklarından biri de bölgedeki sosyalist ve milliyetçi hareketlere karşı İslamcı örgütleri desteklemek amacıyla 19 Mayıs 1962 tarihinde Mekke'de kurulan Rabıta, yani Rabıtatül Alemül İslami, yani Dünya İslam Birliği Örgütü'dür. Rabıtanın finansörü dünyanın en geniş petrol rezervlerine sahip Suudi Arabistan yönetimi, bir diğeri ise Arap Amerikan petrol şirketi Aramco, Arabian American Oil Company'ydi. Yani hem Suud hem de Amerikan sermayesi vardı. Bir başka kaynak ise Suudlu petrol şeyhlerinin zekatlarıydı. Rabıtanın merkezi Mekke'deki Suud hükümet konağının içindeydi. Yani Suud devletiyle içli dışlıydı. 1963 yılında Mekke'de basılan tüzüğüne göre örgütün amaçları şöyle sıralanıyordu. Müslüman memleketlerinde yönetimin İslami kurallara uygun olmasına çalışmak, çeşitli ülkelerden hacca gelenler arasından kuvvetli ve olgun uyarıcıları seçmek ve bunları İslam misyoneri olarak yetiştirmek ve bunları kendi ülkelerine göndermek. İslamcı yayın organlarına daha geniş biçimde dağılmaları ve görevlerini layıkıyla yapabilmeleri için maddi destek sağlamak. Rabıtadaki Türkler. Tüzüğe göre her Müslüman ülke bir kişi seçip Rabıta Yönetim Kurulu'na gönderecekti. Türkiye laik bir devlet olduğu için böyle bir seçim yapıp elçisini Rabıta'ya gönderemezdi. Ancak herhalde birileri seçim yapmıştı. Çünkü Rabıta'nın 41 kişilik kurucu meclisinde iki Türk vardı. Hilal, Sebilül Reşat dergisi sahibi Sari Özcan ile 1950-57 yılları arasında DP, Rabıta kuruluşu sırasında da AP Konya milletvekili olan Ahmet Gürtan. Salih Özcan'ın Rabıta kuruluşunda bulunduktan sonra birden şansı açılıverdi. Önce MSP'den Şanlıurfa milletvekili, ardından Suud sermayeli Faysal Finans Kurumu'nun yönetim kurulu başkan vekilliğine getirildi. Her fırsatta Allah Turgut Özal'dan razı olsun dedi. Cumhuriyet 5 Eylül 1993. Diğer kurucu Ahmet Gürtan 1950 yılında Arapça ezanı yasaklayan ceza yasası maddesinin kaldırılması için önergeye imza koyan DP milletvekili olarak tanındı. AP Konya milletvekili olarak mecliste görev yaptı. Türkiye-Suudi Arabistan Dostluk Cemiyeti Başkanlığı yaptı. Türkiye Rabıta'nın aldığı kararları uyguluyor. Rabıta kuruluşundan sonra birçok İslam ülkesinde toplantılar düzenledi. Türkiye'deki gelişmeleri göstermesi bakımından 3-14 Mart 1976 tarihinde Pakistan'da yapılan Uluslararası Şeriat Kongresi'nde alınan kararları alt alta sıralayalım. Kongreye katılan taraflar İslami öğretiyi ilkokuldan üniversite seviyesine kadar ders olarak okutmalıdırlar. Arapça öğretimi bilhassa Arapçanın ana lisan olmadığı ülkelerde mecburi olmalıdır. Kutsal Kur'an'ın asgari 5 bölümünün ezberlenmesi ilk öğretim süresince ve bütün ülkelerde mecburi olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'in tamamı orta öğretimde zorunda olmalıdır. Bütün İslam ülkelerinde azami sayıda İslam öğretileri enstitüleri kurulmalı ve enstitüler İslami çalışmalar yapmalıdır. İslam'ın önemli emir ve öğütlerinin takrir şeklinde kaydedilerek her türlü vasıta ile yayımlanması tavsiye edilir. İslami ahlak ve değerlerin propagandasına özel bir dikkat sarf edilmelidir. İslam ülkelerindeki anayasal müesseseler İslami esaslara uydurulmalı ve Arapça halka indirilmelidir. İslami olmayan kanunlar kaldırılmalı ve şeriata uygun kanunlar güçlendirilmelidir. Bütün daire ve iş yerlerinde anlaşma ve nizamlar dua ile birlikte takdim edilmeli ve bu yerlerde bir imam bulunmalı ve mescit açılmalıdır. Dünyadaki kadınlar İslami yasaklara uymalıdır. Tamamen şeriata dayalı modern İslam devleti kurabilmek için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. İslam Birliği'nin yeniden kurulması ve daha sonra da bütün Müslüman devletlerin birbirlerini izleyerek birer İslam devleti olduklarını ilan etmeleri ve bir federasyon teşkil ederek halifeliği ortaklaşa yürütmeleri sağlanmalıdır. Bu toplantıya 1. Mece Hükümeti'nin devlet bakanı MSP'li Hasan Aksay katıldı. Hasan Aksay hükümet adına mı, partisi adına mı katılmıştı? Herhalde hükümet adına, çünkü MSP hiçbir zaman tek başına hükümet olmadı. Rabıtanın 1976 yılında aldığı bu kararların çoğu bugün Türkiye'de hükümet kararı olarak uygulanmaktadır. Tesadüf mü? Rabıtanın desteklediği Türk örgütler. Rabıtanın 41 kişilik kurucu meclisindeki iki Türk dışında üyeleri arasında da iki Türk vardı. Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagör ile İslamcı yayın organı Bugün gazetesindeki yazılarıyla Müslümanları kışkırtıp ABD'nin 6. filosunu protesto eden solcu öğrencilerin üzerine yollayan yazar Mehmet Şevki Eygi. Rabıtadan sonra Türkiye'de arka arkaya kurulan Komünizm ile Mücadele Derneği, İlim Yayma Vakfı, Türkiye Kur'an Kursları Kurma Koruma İdame Ettirme Dernekleri, Türkiye Din Adamları Yardımlaşma Dernekleri Federasyonu, Yeniden Milli Mücadele Dernekleri, Türkiye Yükseköğretim Huzur ve Dayanışma Cemiyeti gibi örgütlerin 1968 yılındaki devrimci öğrencilerin karşısına çıkmaları herhalde tesadüf değildi. Orta Doğu'da ulusal hareketlerin karşısına çıkanlarla Türkiye'de devrimcilere saldıranlar aynı merkezli güçlerce yönlendirildi. Bu derneklerin kurulmasını teşvik edenlerin, görev alanların, örneğin Sami Tuğların, Korkut Özal'ların, Suudi Arabistan ile sıkı ilişki içinde olması da kuşkusuz rastlantı değildi. 60'lı 70'li yıllarda devrimcilerin karşısına sopalarla, silahlarla, bombalarla çıkan Milli Türk Talebe Birliği, Rabıta'nın desteklediği yan kuruluşlarından sadece biriydi. Rabıta örgütünün yayımladığı A World Guide to Organizations of Islamic Activities adlı rehberin Rabıta ofisleri ve temsilcileri ile ilgili bölümünde şu Türk örgütlerin adları geçiyordu. Milli Türk Talebe Birliği, Doğu Türkistan Göçmenler Derneği, İstanbul Üniversitesi'ne bağlı İslami Araştırmalar Enstitüsü, Milli Türk İzmir Yüksek İslam Enstitüsü Yaptırma ve Koruma Derneği, Kıbrıs Türk İslam Cemiyeti, Avustralya'da Türk Sesi adlı kuruluş, Türk Suudi Dostluk Derneği. Rabıtanın kolları nerelere uzanıyor? Rabıta örgütünün rehberinde örgütün işbirliği yaptığı kuruluşlardan biri olarak İzmir'deki Milli Türk İzmir Yüksek İslam Enstitüsü Yaptırma ve Yaşatma Derneği gösteriliyordu. Derneğin başkanı şehrin tanınmış manifatura toptancısı Ali Rıza Güven'di. Rabıta rehberinde bulunan Milli Türk İzmir Derneği'nin bulunduğu adreste aynı zamanda bir İmam Hatip Lisesi ve Yüksek İslam Enstitüsü Yaptırma ve Yaşatma Derneği vardı. Tüccar Ali Rıza Güven 200'ün üzerindeki üniversite öğrencisine burs verdiklerini, 700'ü aşkın öğrenciye de yemek yardımı yaptıklarını söylüyordu. Güven aynı zamanda dönemin ANAP İzmir Belediye Başkanı Burhan Özfatura ile birlikte Türk İslam Kültür Vakfı'nın yönetim kurulu üyesiydi. Rabıta destekli Tüccar Güven, toplanan yardımlarla bugüne kadar bir İmam Hatip Lisesi, bir de İlahiyat Fakültesi yaptırmıştı. Aynı Güven'in İzmir'de imamlık yapan Fethullah Gülen'in de koruyucusu olması şaşırtıcı değildir herhalde. Rabıta davetlileri. Refah partililer, valiler, emniyet müdürleri. Rabıta Türkiye'de nerelere yardımda bulundu? İşte bu yardımların bir dökümü. 1982-84 yılları arasında yurt dışındaki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kadrolu imamların maaşını aylık $110 rabıta verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi camiini yaptırdı. ODTÜ'de cami ve İslam Kültür Merkezi yaptırdı. Ankara Kocatepe camiini yaptırdı. Adana'daki sel felaketi sonucu yıkılan ibadet yerlerini onardı. Ankara Üniversitesi'ne cami yapılması için para yardımında bulundu. ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nda Arapça dersi veren 3 öğretim üyesinin maaşları ödendi. Her yıl vali, emniyet müdürü ve yargıtay üyelerini hacca davet etti. Misafirlerinin bütün masraflarını karşıladığı gibi pahalı hediyelerle dönmelerini sağlıyordu. Başta Refah Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk ve oğlu olmak üzere birçok RP milletvekili de Rabıta'nın davetlisi olarak Suudi Arabistan'a gitti. Rabıta Türkiye'de kamp bile açtı. Arab and Islamic International Organizations Directory 1984-85 adlı kitapta Rabıta'nın gençlik kampları kurduğu belirtildi. 1981 yılında Rabıta'nın gençlik kampları açtığı ülkeler şöyle sıralandı: Brezilya, Malezya, Suriye ve Türkiye. Rabıta hem de 12 Eylül askeri döneminde gençlik kampı açmıştı. Rabıta'nın desteklediği kamplarda yüzlerce öğrenci eğitiliyordu. Darbeciler değil, basın bu kampların üzerine gidiyordu. Kuşadası Baradan Koyu ile Manisa Spil Dağı'nda iki kamp ortaya çıkarıldı. Bu kamplara yaz okulu deniliyordu. Rabıta'nın gençlik kolu durumunda olan ve merkezi Londra'da bulunan Müslüman Talebeler Federasyonu, 1970'li yıllarda Akıncılar Derneği ile sıkı ilişki içindeydi. Anımsayacağınız gibi Çanakkale İntepe kampında Erbakan konuşma bile yapmıştı. Akıncıların ilişki kurduğu bir diğer kuruluş ise merkezi Kuveyt'te olan Uluslararası İslami Gençlik Dernekleri Federasyonu'ydu. Erbakan'ın hareketi hep ılımlı İslamcılarla ilişki kuruyordu. Rabıta, SİHA, kontrgerilla iç içe. Rabıta'nın yan kuruluşu Doğu Türkistan Göçmenler Derneği'nin başında emekli general Mehmet Rıza Bekin vardı. Emekli general 1992 yılında Rabıta'nın kurucu meclis toplantısında bir konuşma yaparak kuruluşa teşekkür etti. Orta Asya'daki Müslümanlarla ilgilendiğiniz gibi Balkanlardaki Müslümanlarla da ilgilenin temennisinde bulundu. Peki Mehmet Rıza Bekin kimdi? 1983 yılında MİT'ten emekli olan bir generaldi. 6 yıl Suudi Arabistan'da kaldı. Oradan Pakistan'a geçti. SİHA güdümündeki Afgan gerillalarını Pakistan-Afganistan sınırında eğittiği iddia edildi. Altında son model pahalı arabası olan emekli general bu lüks yaşama nasıl kavuştu? Neyse, Rabıta'nın ilginç Türkiye ilişkilerine devam edelim. 1988 Nisan ayı başı, Doğu Türkistan Göçmenler Derneği İstanbul'da bir seminer organize etti. Birinci Milletler Arası Türkistan Kültür ve Tarih Semineri. Şeriatçı Rabıta Örgütü'nün desteklediği derneğin toplantısına bir temsilcisi geldi. Rabıta Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Nasır El Abudi seminere katılıp Türkistan'daki Müslümanlara ellerinden geldiğince yardım ettiklerini söyledi. Seminerde Rabıta Genel Sekreter Yardımcısı Abudi'den daha önemli bir konuk daha vardı. Paul Henze, Rand Corporation'a Türkiye'deki İslam'ın geleceği konusunda raporlar hazırlayan ılımlı İslam, yani Amerikancı İslam teorisinin mimarı, eski SİHA Ankara istasyon şefi Paul Henze seminerde bir konuşma yaptı. SİHA ajanı Henze, Atatürk'ün çok gerilerde kaldığını, Türkiye'nin İslam liberalizmini gerçekleştirerek Müslüman ülkelere örnek olması gerektiğini tekrarladı. SİHA ve Rabıta'nın elemanları kol kola girip Türkiye'de seminer organize ediyorlardı. Rabıta ile Erbakan'ın ilişkisini gösteren en açık faaliyet, Erbakan'ın 1990 yılı sonunda Rabıta'nın yan kuruluşu olarak faaliyete geçen Asya İslam Birliği'nin kurulmasına öncülük edip Fahri Başkanı olmasıydı. Türkiye basınında Erbakan'ın bazı yurtdışı gezilerinin masraflarının Rabıta tarafından karşılandığı yazıldı. Milliyet gazetesi Erbakan'ın 3 günlük Kuveyt gezisinin masraflarını Rabıta'nın bu ülkedeki temsilcisi Mustafa Taha'nın ödediğini haberleştirdi. 27 Ocak 1995. Rabıta ile 12 Eylül darbecileri ilişkisini dönemin emniyet müdürü Mustafa Yiğit Nokta dergisine şöyle anlattı. ABD komünizm düşmanı olan her akımı destekler. Bu konuda tarikatların kullanılması konusunda en büyük yardımcısı da Suudi Arabistan'dır. Türkiye'yi komünizmden kurtarmanın yolunun dine yönelme olduğunun düşünüldüğü ve bu şekilde tedbirler alındığı bizzat Kenan Evren tarafından ifade edilmiştir. İfade etmedikleri bu telkini konsey döneminde İstanbul'a gelen Amerikalıların bir toplantıda yaptığı ve bu önerinin konsey tarafından benimsendiğidir. Aynı zamanda Batı karşıtı Hümeyniciliğe karşı da öteki ılımlı dinci akımların desteklenmesine karar verildi. ABD tıpkı komünizme karşı ittifaklar aradığı gibi İran'a karşı da ittifak arayışına girdi. Bu nedenle Türkiye'deki tarikatlara çok destek veriyor. Bunun için rabıtayı kullanıyor. 29 Temmuz 1990. Ekonomik ilişkileri geliştirmeliyiz. Rabıtanın Almanya'daki birimini perde arkasından yöneten Suudi Arabistanlı Dr. Muhammed Abdüyamani, Şark El Afsat gazetesinde uzun bir makale yazdı. Türk yönetimi dini duygularla birlikte yaşamaya ve onun isteklerini yerine getirmeye mecbur kalmıştır. Ancak bu adımlar çok dikkatli ve tereddütle atılmaktadır. Biz Araplara düşen Türkiye'nin bu yönelişini sağlamlaştıracak özel ilişkilere girmek, dine dönüş yolunda yeni yeni ilişkilerin gelişmesini çeşitli alanlarda gerçekleştirmektir. Din Türkiye'de güçlü bir akım. Bu durumda Türkiye'nin resmi siyasetine Arapların olumlu siyasetlerle karşılık vermesi, Türkiye'de şeriata resmi olarak dönüş yolundaki bilinen engellerin ortadan kaldırılması için yeterlidir. 15 Ocak 1987 Doktor Yamani, umutla beklenen dönüşü gerçekleştirmek için ne yapmalıyız sorusunu şöyle anlattı. 1. Arap ülkeleri Türkiye ile siyasi ilişkilerini geliştirmeli, çünkü bu şeriat hanesine yazılır. 2. Sıkı kültür ilişkileri geliştirmeliyiz. 3. Ekonomik ilişkileri geliştirmeliyiz. Türkiye ile ekonomik ilişkiler, Türkiye'deki dini akım ve cemaatlere ve faaliyetlere daha fazla serbestlik tanınmasını sağlar. En azından bu tür ilişkiler şeriat faaliyeti üzerindeki ağır yükü hafifletebilir. 12 Eylül askeri darbesi ve sonra ANAP hükümetleri döneminde, başta Suudiler olmak üzere Arap sermayesinin akın akın Türkiye'ye gelmesinin nedeni, rabıtanın önde gelen isimlerinden Dr. Yamani'nin makalesinde ortaya çıkıyordu. Türkiye'de faaliyet gösteren Suud şirket sayısı o yıllarda 49'du. Bunlardan en önemlisi Faysal Finans Kurumu ile Albaraka Türk Özel Finans Kurumu'ydu. Kısaca bu iki faizsiz faiz veren iki kuruma bakmamız gerekiyor. Nurculara Suud Hediyesi, Faysal Finans. Rabıta örgütü Türkiye'ye finans kuruluşlarıyla da yerleşti. Finans kurumlarının Türkiye'de faaliyete başlama tarihi 16 Aralık 1983'tü. Yani Turgut Özal hükümetinin göreve başladığı tarihten 2 gün sonra. Başbakan Özal daha hükümet programını meclise sunup güven oyu almadan 16 Aralık 1983 gün ve 83 Taksim 7506 sayılı kararname ile özel finans kurumlarının faaliyetine izin verdi. Özal'ın kararnamesi kapsamında yabancıların mülk edinmeleri sağlanıyordu. MSP yargılanıyordu ama fikirleri hükümet olmuştu. MSP İzmir milletvekili adayı Turgut Özal, ANAP'ı kurmadan önce Suudi Arabistan ve arkasından ABD'ye gitti. Güvence alıp darbe konseyinin vetosundan kurtuldu. Kurucu babalardan İsmet İnönü'nün oğlu Erdal İnönü'yü, Atatürk'ün yaverini veto eden darbe konseyi, MSP milletvekili adayı Özal'ı veto etmemişti. Özal ilk icraatıyla Suudi sermayesinin Türkiye'de etkinlik göstermesine, ülkeden araziler almasına olanak sağladı. Önce Faysal Finans Grubu faaliyete geçti. Yönetim kurulunda rabıtanın 41 kişilik kurucular listesinde adı bulunan eski MSP milletvekili Salih Özcan vardı. Özcan aynı zamanda Faysal Finans Grubu'nun kurucu ortağıydı. Bir diğer kurucu ortak ise A. Tevfik Paksu'ydu. A. Tevfik Paksu'yu anımsadınız mı? Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi kurucusu, milletvekili, 1. MC hükümetinin çalışma bakanı. Paksu, MSP içindeki Nurcu kanadın önde gelen isimlerindendi. Erbakan ile anlaşamayıp partiden ayrılmışlardı. MSP'den ayrılan Nurcu milletvekillerinden M. Gündüz Sevilgen ile S. Reşat Saruhan da Faysal Finans Grubu'nun ortaklarındandı. Finans kurumunun başındaki Salih Özcan da Nurcu'ydu. Ortaklar arasında iş adamları vardı. Örneğin Azerbaycan'daki Müslümanlarla savaşan Ermenilere 18 ton çikolata ve bisküvi ihraç eden Ülker'in sahibi Asım Ülker, kardeşi Sabri Ülker, oğulları Murat Ülker de Faysal Finans'ın ortakları arasındaydı. Faysal Finans'ın yerli sermayesinin büyük bir bölümü Ülker Gıda'nındı. Ülker ise Nurcular'ın şirketiydi. İstanbul Ticaret Sicili'ne 205.923-153.446 sayı ile kaydı yaptırılan Faysal Finans Grubu'nun Suudi ortakları da vardı. Suudi Krallığı tarafından kurulmuş Darül Maal İslamik Trust, Mısır'daki Faysal İslamik Bank, Sudan'daki Faysal İslamik Bank, Bahreyn'deki Masarraf Faysal Al İslami. Refah Partisi faize karşı olduğu için paralarını Faysal Finans Grubu'na yatırıyordu. DYP-SHP koalisyon hükümetinin devlet bakanı Necmettin Cevheri, 22 Şubat 1994 tarihinde RP'nin Bosna Hersek'e yardım için topladığı 26 milyarın sadece 6 milyarını gönderdiğini iddia etti. Bu açıklama ortalığı karıştırdı. Refah Partisi'nin Bosna Hersek'teki Müslümanlara yardım paralarını verip vermediği günlerce tartışıldı. Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan yaptığı basın toplantısında 2 milyon 275 bin markı Faysal Finans Kurumu aracılığıyla Almanya'da açılan Bosna Hersek hesabına yatırdıklarını söyledi. Diğer toplanan yardımlar ise 53.710 mark, 74.800 dolar, 8.500 riyal ve 1.000 Fransız frankı Bosna Hersek Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na elden teslim edilmişti. Erbakan ve Kazan'ın açıklamalarının yalan olduğu daha sonra ortaya çıkacaktı. Bosna Hersek'e yardım gitmemişti. Hürriyet 9 Mart 1994. RP'liler bu konuda yargı önüne çıkacaktı. Peki Suudlar Nurculara Faysal Finans Grubu'nu hediye verirler de Nakşibendiler buna gönül koymaz mı? Suudiler Nakşibendileri de düşündü. Albaraka Türk Özel Finans Grubu'nun oluşumunda Nakşibendi Korkut Özal, Nakşibendi eski ANAP İstanbul İl Başkanı ve İlim Yayma Vakfı Başkanı Eymen Topbaş, Nakşibendi ANAP Malatya Milletvekili Talat İçuz'un büyük katkıları vardı. Albaraka'nın yönetim kurulunda H.E. Şeyh Saleh A. Kamel bulunuyordu. İkinci başkan ise Eymen Topbaş'tı. Yakın zamanda Başbakan Erdoğan'ın kızı Esra'nın kına gecesi, Albaraka'nın bir başka ortağı ve Eymen Topbaş'ın kuzeni olan Mustafa Topbaş'ın köşkünde yapıldı. Dipnot: Topbaşlar hakkında Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı kitabında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. İlginç akrabalık ilişkilerine şaşıracaksınız. Talat İçöz şirketin yönetim kurulu üyesiydi. Korkut Özal oğulları Murat ve Mustafa ile birlikte kuruluşun ortakları arasındaydı. Eski Maliye Bakanı AKP'li Kemal Unakıtan Albaraka'nın yöneticisi, Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu Başkanı M. Zeki Sayın ise Albaraka'nın denetçisiydi. Albaraka Türk Özel Finans Kurumu Korkut Özal'a uğur getirdi. Ardı ardına şirketler kurdu. Özbayrak Ticaret ve Sanayi Şirketi, Özbağ, Petrotrans Nakliyat, Aköz Ticaret Müşavirlik ve Mümessillik AŞ, Özbatras, İspa Ticaret Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi, Akabe İnşaat, Hak Yatırım ve Ticaret AŞ, Hak Ticaret Tekstil ve Kimya AŞ. Albaraka Türk sadece Korkut Özal'a, Eymen Topbaş'a yardım edecek değil ya. 1984-85 yılları arasında ılımlı İslamcı Türkiye gazetesine 833 ton kağıt sağladı. Diğer finans grubu Faysal Finans ise 268 ton kağıt almıştı SEKA'dan. Faysal Finans'ın bu kağıtları ne yaptığı bilinmiyor. Sakın o da bu kağıtları Nurcu Zaman gazetesine vermiş olmasın. Şunu da söyleyip bitirelim. Bugünün AKP'li bakanlarının, bürokratlarının, siyasetçilerinin özgeçmişlerine bakın. Bu şirketlerin adlarını mutlaka göreceksiniz. General Sami Karamısır. Suudiler Türkiye'ye sadece finansman hizmeti sunacak değillerdi kuşkusuz. Faysal Finans Kurumu, Faysal Eğitim Yardımlaşma yani FEY Vakfı'nı 11 Kasım 1989 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tescil etmesi üzerine faaliyete geçirdi. FEY Vakfı'nın kurucuları şu isimlerdi: Salih Özcan, Faysal Finans Grubu Başkan Vekili; İsmail Bal, Faysal Finans Grubu Şubeler Genel Koordinatörü; Ekrem Öral, Faysal Finans Grubu Kurumu Genel Müdürü, Arif Baykal Şubeler Genel Koordinatör Yardımcısı, Gündüz Sevilgen, Faysal Emlak İnşaat ve Ticaret AŞ Genel Müdürü, Yaşar Kul, Sevilgen'in yardımcısı, Ahmet Akça, Faysal Dış Ticaret ve Pazarlama AŞ Genel Müdürü, Niyazi Gönen, Akça'nın yardımcısı. Fey Vakfı'nın kuruluş mevzuatı adlı broşürde bakın ne deniyordu. İslam hukukunda Müslüman olmayanlardan muhasebe edilmeksizin alınan ve hazineye mal edilen mallara fey denmektedir. Müslüman olmayanların malına el koymak, öğrencilere burs vermek, kitap çıkarmak amacıyla kurulan Suud Faysal Vakfı'nın gerçek amacının ne olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştı. Fey Vakfı'nın yönetimi daha sonra değişti. Başkanlığına emekli Tuğgeneral Sami Karamısır getirildi. Emekli General Sami Karamısır'ın kim olduğunu aydınlıktan öğreniyoruz. ABD'nin 1952 yılında bütün NATO ülkelerinde kurduğu kontrgerillanın merkezi olarak bilinen Özel Harp Dairesi'nin eski başkanlarından. 12 Eylül öncesinde faşist bir darbe için 13 Mart 1978 tarihli Konya Cuma toplantısına katılanlar arasında olduğunu 3 Ekim 1978 tarihli Aydınlık Gazetesi ortaya çıkarmıştı. Karamısır ordudaki en Amerikancı subaylardan biri olarak tanınıyor. 1983 yılında Kuzey Kıbrıs'ta Zephyros Oteli yakınlarındaki bir kampta CIA ve Suudi İstihbarat Örgütü'nün denetiminde askeri eğitim yaptırdığı MIT tarafından saptanınca Kıbrıs'tan uzaklaştırıldı. Bu kampta değişik Arap ülkeleri yanında Türkiye'den giden gençlerin de silahlı eğitim yaptığı öğrenildi. Emekli Tuğgeneral Sami Karamısır Refah Partisi'ne katıldı. 12 Ekim 1993 36. ayrımın sonu. Sayfa 314.